Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Leonard Sheff ve Susan Edmiston tarafından yazılan The Cow in the Parking Lot, Öfke Yönetimini Zen Esintili. Gündelik ve uygulamaya dönük bir çerçevede ele alan bir kişisel gelişim kitabıdır. Kitabın amacı, öfkeyi bastırılacak bir kusur ya da başkalarının doğrudan bize yaptığı bir şey gibi görmek yerine, karşılanmamış taleplerle ve olaylara yüklediğimiz anlamlarla ilişkili bir tepki olarak incelemektir. Başlıktaki otopark metaforu bu yaklaşımın merkezindedir. Bir sürücünün park yerini başka bir sürücünün kapması öfke yaratabilirken, aynı yeri bir ineğin kapması genellikle şaşkınlık veya gülümseme yaratır. Olayın sonucu değişmese de tepkinin değişmesi yorumun belirleyici olduğunu gösterir. Sheff, hukuk mesleğindeki öfke deneyimlerinden ve Budist düşünceye ilgisinden hareket eder. Edmiston ile birlikte meditasyon ya da Budizm bilgisi gerektirmeyen açık bir dil kullanır. Kitap, tetikleyicileri fark etme, istekleri ayırt etme, başkalarının öfkesi karşısında daha dengeli kalma ve tepki yerine bilinçli karşılık verme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, otoparktaki inek benzetmesi, olay ile öfke arasındaki yorumu görünür kılar, kitabın en ayırt edici fikri otoparktaki inek örneğidir. Yoğun bir yerde park alanı arayan kişi, tam boş bir yer bulmuşken başka bir sürücünün önüne geçmesini kasıt, saygısızlık veya haksızlık diye yorumlayabilir. Bu yorum öfkeyi hızla büyütür. Ancak park yerine bir ineğin girdiği varsayıldığında sonuç yine aynıdır, kişi yeri kullanamaz. Buna rağmen çoğu insan aynı yoğun öfkeyi duymaz. Çünkü ineğe kötü niyet, rekabet ya da kişisel saldırı atfetmek anlamsızdır. Kitap, bu farkı olayların kendi başına öfke üretmediği, zihnin olaylara verdiği anlamın etkili olduğu düşüncesini açıklamak için kullanır. Bu yaklaşım, gerçek haksızlıkların yok sayılması anlamına gelmez. Birinin davranışı zarar verici veya adaletsiz olabilir. Fakat ilk yorumun kesin gerçek sayılması öfkeyle verilecek tepkiyi otomatikleştirir. Yazarlar kişiyi kısa bir duraklamaya çağırır. Karşımdaki gerçekten bana zarar vermek mi istedi? Yoksa ben davranışa kişisel bir anlam mı yüklüyorum sorusu bu duraklamanın temelidir. Türkiye'de trafikte, kuyrukta veya kalabalık hizmet alanlarında sık rastlanan gerilimler de bu çerçevede düşünülebilir. Amaç pasif kalmak değil, gereken itirazı daha az taşkınlıkla ve daha doğru biçimde yapabilmektir. İkinci olarak, karşılanmamış talepleri dört gruba ayırmak. Öfkenin asıl kaynağını belirler Sheff ve Edmiston, öfkenin altında çoğu kez dile getirilmemiş ya da gerçekleşmemiş bir talep bulunduğunu savunur. Bu talepleri dört gruba ayırmaları kitabın pratik analiz aracıdır. İlk grup önemli ve makul taleplerdir. Yakın bir ilişkide sevgi, güven veya saygı beklemek buna örnek verilebilir. İkinci grup makul fakat önemsiz taleplerdir. Restoranda pencere kenarında oturmayı istemek anlaşılırdır. Ancak bu istek gerçekleşmediğinde büyük bir öfkeyi haklı çıkarmaz. Üçüncü grup irrasyonel taleplerdir. Hiç tanımadığımız bir kişinin bizi takdir etmesini veya bize saygı borçlu olmasını beklemek bu kapsamdadır. Dördüncü grup ise imkansız taleplerdir. Bir başkasının hayatımızdaki tüm sorunları çözmesini istemek gibi beklentiler, gerçekleşmeyeceği için sürekli hayal kırıklığı yaratır. Bu sınıflandırmanın işlevi, kişinin öfkesini sadece haklı ya da haksız diye etiketlemek değildir. Önce hangi beklentinin ihlal edildiğini bulmasını sağlar. Ardından kişi, talebin açıkça ifade edilip edilemeyeceğini, makul olup olmadığını ve gerçekten ne kadar önemli olduğunu değerlendirebilir. Böylece öfke, belirsiz bir patlama olmaktan çıkar, ihtiyaç, sınır veya hayal kırıklığı hakkında bilgi veren bir işarete dönüşür. Kitap, özellikle küçük ve önemsiz beklentilerin büyük çatışmalara dönüşmesini önlemeye çalışır. Üçüncü olarak, tetikleyicileri ve kişisel düğmeleri tanımak. Otomatik tepkiyi kesintiye uğratır. Kitapta düğmeler olarak anlatılan tetikleyiciler, belirli sözlerin, tavırların veya durumların kişide hızla öfke uyandırdığı alanlardır. Birinin söz kesmesi, geç kalması, eleştirmesi ya da küçümser görünmesi herkes için aynı yoğunlukta etkili olmaz. Bu nedenle yazarlar, öfkeyi yalnızca dışarıdaki kişinin davranışıyla açıklamanın yetersiz olduğunu vurgular. Aynı davranışın bir kişide hafif rahatsızlık, diğerinde yoğun öfke yaratması, geçmiş deneyimlerin, beklentilerin ve kişisel yorumların devreye girdiğini gösterir. Tetikleyiciyi tanımak, davranışı onaylamak değildir. Kişi saygısız bir tutuma sınır koyabilir. Ancak hangi durumun kendi düğmesine bastığını bilirse, öfkeli tepkiyle ihtiyacını savunma eylemini birbirinden ayırabilir. Kitabın zen esintili yönü burada dikkat ve gözlem pratiğinde görülür. Duygu ortaya çıktığında onu hemen eyleme dönüştürmek yerine, bedensel gerilimi, zihinden geçen hükmü ve karşılanmayan isteği fark etmek önerilir. Bu süreç öfkenin hiç yaşanmamasını vaat etmez. Daha çok öfkenin yükseldiği kısa anda seçim alanı açmayı amaçlar. Böyle bir farkındalık aile içi tartışmalarda, iş yerindeki geri bildirimlerde veya trafikte ses yükseltmeden önce durabilmeye yardımcı olabilir. Yazarların yaklaşımında kalıcı değişim, başkalarını kontrol etmeye çalışmaktan çok kişinin kendi tetiklenme düzenini tanımasıyla başlar. Dördüncü olarak, kendine gülmek, öfkeyi küçümsemeden onun iddiasını yumuşatır. Yazarlar, kendine gülmeyi öfkeli davranışı değiştirmede önemli bir ilk adım olarak sunar. Buradaki gülme, kişinin yaşadığı incinmeyi alaya almak veya ciddi sorunları hafife almak değildir. Asıl amaç, öfke anında zihnin kurduğu aşırı ciddi ve mutlak anlatıyı fark etmektir. İnsan, beklediği küçük bir ayrıcalık gerçekleşmediğinde bunu bazen kişisel değeriyle ilgili büyük bir meseleye dönüştürebilir.
Otopark örneği bu abartının görünür hale gelmesini sağlar.
Kişi, bir park yerinin kaybı karşısında ne kadar hızla hakaret, kasıt ve düşmanlık hikayesi ürettiğini fark ettiğinde kendi tepkisine dışarıdan bakabilir. Bu mesafe suçluluk üretmek için değil, esneklik kazanmak içindir. Kendine gülme, kişinin her zaman sakin veya kusursuz olması gerektiği düşüncesini de azaltır.
Öfkelendiğini kabul etmek, fakat öfkenin yönettiği davranışı zorunlu saymamak kitabın çizgisiyle uyumludur.
Mizahın işlevi, çatışmayı çözmek için gereken konuşmayı ertelemek değildir. Tam tersine, ilk gerilimi düşürerek daha net konuşmaya zemin hazırlar.
Örneğin aile içindeki bir anlaşmazlıkta kişi, karşı tarafın davranışını hemen karakter kusuru olarak ilan etmek yerine, kendi beklentisinin gerçekçiliğini sorgulayabilir.
Bu tutum, talebini daha açık ifade etmesini ve karşı tarafın niyetini daha dikkatli değerlendirmesini kolaylaştırır. Kitap, şefkatin yolunun bazen kişinin kendi öfkeli alışkanlıklarını dürüstçe görebilmesinden geçtiğini öne sürer. Son olarak,
başkasının öfkesine karşılık vermek yerine şefkate ve sınıra yönelmek, The Cow in the Parking Lot yalnızca kişinin kendi öfkesini ele almaz.
Başkalarının öfkesiyle karşılaşınca ne yapılabileceğini de düşünür. Birinin bağırması, suçlaması veya sert konuşması karşısında aynı tonda karşılık vermek, çoğu zaman iki tarafında karşılanmamış taleplerini büyüten bir döngü yaratır. Kitabın yaklaşımı, diğer kişinin davranışını mazur göstermek değildir. Özellikle saldırganlık, tehdit veya şiddet riski bulunan durumlarda güvenliğin ve profesyonel desteğin öncelikli olduğu açıktır. Buna karşın gündelik anlaşmazlıklarda karşı tarafın öfkesini hemen kişisel saldırı olarak yorumlamamak yararlı olabilir.
Öfkeli kişinin de hayal kırıklığı, korku, kontrol kaybı veya saygı görmeme duygusuyla hareket ediyor olabileceği düşüncesi savunmacı tepkiyi azaltabilir.
Şefkat burada boyun eğmek demek değildir. Kişi sakin biçimde sınır koyabilir, konuşmayı erteleyebilir veya kabul edilemez davranışı açıkça reddedebilir. Ancak bunu yaparken karşısındakini tamamen kötü niyetli biri olarak damgalamak zorunda değildir. Yazarların temel savı olan kişinin kendi öfkesinden sorumlu olması ilkesi bu bölümde belirginleşir. Başkasının sözleri tetikleyici olabilir, fakat verilecek tepkinin biçimi üzerinde çalışmak mümkündür. Bu bakış, ilişkilerde sorumluluğu tek tarafa yüklemek yerine kişinin kendi duygusal alışkanlıkları üzerinde etkisi olduğunu hatırlatır. Kitabın hedefi, öfkeyi şefkatle dönüştürürken gerekli sınırları koruyabilen daha bilinçli bir ilişki dili kurmaktır. Sonuç olarak, bu kitap,
sık sık sinirlendiğini fark eden, küçük olayların gününü bozduğunu gören veya tartışmalarda hızla sertleşen okurlar için uygun bir başlangıç çalışmasıdır.
Budist kavramlara aşina olmayan kişiler de kitaptan yararlanabilir, çünkü yazarlar düşüncelerini teknik ya da dinsel bir dil yerine günlük örneklerle açıklar. Özellikle trafik, iş yeri, aile ve yakın ilişkilerde tekrarlanan gerilimlerin altında hangi beklentilerin bulunduğunu anlamak isteyenler için kullanışlıdır.
Okurun elde edebileceği temel fayda, öfkeyi bastırmak değil, öfkeye giden yorum zincirini daha erken görmektir. Karşılanmamış talebi adlandırmak, talebin makuliyetini sorgulamak ve tetikleyici karşısında kısa bir duraklama yaratmak kitabın somut katkılarıdır. Benzer öfke yönetimi kitapları, bilişsel davranışçı tekniklere, ayrıntılı çalışma formlarına veya klinik değerlendirmelere daha çok yer verebilir. The Cow in the Parking Lot IS, daha kısa, sade ve tek bir güçlü metafor etrafında kurulu olmasıyla ayrılır. Otoparktaki inek örneği, kişinin olayla ilgili ilk yorumunu sorgulamasını kolay hatırlanır hale getirir. Bununla birlikte ağır öfke patlamaları, şiddet riski,
travma ya da ruh sağlığını ciddi biçimde etkileyen sorunlarda kitap tek başına yeterli bir çözüm sayılmamalıdır. Böyle durumlarda bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak önemlidir. Kitabın gerçekçi gücü, gündelik öfkenin otomatikliğini görünür kılması ve daha sakin, sorumlu bir karşılık için anlaşılır bir düşünme çerçevesi sunmasıdır. Destek olmak isterseniz, Leonard Sheff kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.